Merhaba kıymetli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bu akşamki programımızda ilk olarak Doymanın Dereceleri isimli kıssamızı sizlerle paylaşacağım. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Derebeyliğin yani toprak ağalığının yaygın olduğu orta çağda Boğaz Tokluğu'na derebeyinin çiftinde çubuğunda çalışan ve serf yani toprak işçisi denen insanlardan birisi açlığın canına tak ettiği bir gün derebeyine gidip çok aç olduğunu söyledi ve kendisini bir defalık doyurması için yalvardı. Bu tür iyiliklere ve şefkat duygularına yabancı olan derebeyi 40 yılda bir kendisini ziyaret eden eşref saatine denk geldi ve bu adamın doyurulmasını emretti. Adamları hemen koca bir somun ve bir çanak sıcak yemek getirdiler. Serf, derebeyinin önünde bağdaş kurdu, büyük bir iştahla bu yemeği yemeye başladı. Derebeyi sordu, "Doydun mu?" "Sağ olun beyim, doydum." Derebeyinin emriyle kızarmış bir tavuk getirdiler. Adam doydum demesine rağmen bunu da hiçbir şey artırmadan mideye indiriverdi. Derebey yine sordu. İyice şiştin artık değil mi? Evet beyim, mükemmel şekilde doydum. Derebey yetinmedi. Bir tas da hoşaf getirtti. Serf hoşafı da bir dikişte içti. Bunun üzerine derebeyi serfe çıkıştı. ''Ulan siz serfler ne yalancı, ne ikiyüzlü, ne sahtekar adamlarsınız. Doydum diyorsunuz ama her önünüze gelen şeyi de yemeye devam ediyorsunuz. İnsan doydum dedikten sonra her ikram edeni yutuverir mi hiç?'' Serf, hakaretlere karşı bağışıklığı olduğundan pek de fazla üzülmedi. Ama derebeyine bir ders vermeyi de ihmal etmedi. Derebeyini bir an için şatonun bahçesine çıkmaya davet etti. Orada bulunan boş bir fıçıyı iri çakıl taşlarıyla ağzına kadar doldurdu ve sordu. ''Beyim, bu fıçı şimdi doldu mu?'' Derebeyi kibirli bir şekilde cevap verdi.
''Evet, görmüyor musun? Doldu işte ağzına kadar.''
Serf, taşla dolu fıçıya bir teneke de kil döktü. Fıçı bu kili de aldı. Derebeyine yine sordu. ''Şimdi nasıl?''
Artık iyice dolmuştur, başka bir şey almaz bu.
Serf fıçıya bir tenekede su boşalttı. Fıçı bir damla taşmadan bu suyu da yuttu. Serf başka bir işleme gerek duymadı ve şöyle dedi. Beyim, görüyorsunuz ki doymanın bir sürü derecesi, kademesi bulunmaktadır.
Rüya yorumu. Bir hükümdar rüyasında 32 dişinin birden döküldüğünü gördü. Ertesi gün hemen bir rüya yorumcusu çağırdı ve rüyasını yormasını istedi. Yorumcu, hükümdarım, bu rüyaya göre sizin 32 tane çocuğunuz olacak fakat hepsi sizden önce ölecek. Siz hepsinin ölüsünü göreceksiniz dedi. Hükümdar bu yoruma çok kızdı. Bir baba 32 evladının ölümünü görmeye nasıl tahammül eder? Dedi ve yorumcunun boynunun vurulmasını emretti. Sonra başka bir yorumcu çağırdı. O da aynı yorumda bulundu. Sonuçta onun da kellesi gitti. Üçüncü bir yorumcu çağrıldı. O da aynı anlama gelecek bir yorumda bulundu. Fakat şu sözlerle. Sevinin hükümdarım, sevinin. Ne mutlu size ki 32 tane çocuğunuz olacak. Bunlar uzun uzun doya doya yaşayacaklar. Fakat siz halkın ve ülkenin esenliği, dirlik ve düzenliği için onlardan daha uzun yaşayacaksınız. Bu yorum hükümdarın hoşuna gitti ve emretti. Verin bakalım şunu bir kese altın. Akıllı çiftçi. Köy gibi az nüfuslu, uygarlığın uzak olduğu yerlerde doğru dürüst bir eğitim öğretim görmeden, akıl ve zekasıyla, becerikliliğiyle sivrilmiş, sıra dışı olmuş kimselere yerinde bir adlandırmayla çarıklı kurmay deniyor. Böyleleri tarih boyunca her ülkede, her toplumda var olmuşlardır.
İşte geçmişte bunlardan biri tarlasında çift sürerken oradan geçmekte olan ülkenin kralı kendisini tanıttıktan sonra sordu. Ey benim çalışkan tebaam! Çiftçilikten elde ettiğin gelirle aileni kimseye muhtaç etmeden geçindirebiliyor musun? Hayatından memnun musun? Çiftçi cevap verdi. Evet sayın kralım. Çiftçilikten geçimimi sağladığım gibi geçmişte oluşan borcumu da ödüyorum. Ayrıca gelecek için de karınca kararınca yatırım yapıyorum. Bu cevap kralı meraklandırdı. Zor geçinmesi gereken bir çiftçi bunca işe nasıl para yetiştirebilirdi? Bu işin sırrını öğrenmek amacıyla tekrar sordu. Çiftçilikte geçinmen normal ve doğal bir durum. Ama borcu nasıl ödüyor? Gelecek için yatırımı nasıl yapıyorsun bakalım? Çiftçi şu açıklamayı yaptı. Efendim, borcumu ödüyorum derken yaşlı ana babama bakıyorum demek istemiştim. Onlar vaktiyle nasıl bizi besleyip büyüttülerse şimdi de biz onlara bakıp ihtiyaçlarını sağlayıp rahat ettiriyoruz. Borcumu ödemekten kastım buydu. Gelecek için yatırım yapıyorum demekle de çocuklarıma bakıp büyüttüğümü, onları hayata hazırladığımı ifade etmek istiyorum. Bizim için en iyi yatırım onların iyi yetişmesi değil midir? Bu açıklama kralın hoşuna gitti. Tebaası arasında böyle bilinçli insanlar bulunmasından mutlu oldu. Çiftçiyi bir kese altınla ödüllendirdi. Şakaya benzeyen gerçek. Yavuz Sultan Selim Suriye ve Mısır'ı fethettikten sonra 2 yıl kadar ordusu ve devlet erkanıyla bu topraklarda kaldı. Bu kalış hem Yeniçeriler hem de bazı vezir ve kumandanlar arasında dedikodu ve tenkitlere sebep oldu. Çoğunu yurdundan, aile ocağından bu kadar süre uzak kalış çok zorluyordu. Ama kimse sorunu doğrudan doğruya padişaha iletme cesaretini kendinde bulamadı. Mısır'daki bu ikametin bitmesine yakın günlerde Yavuz Sultan Selim çok değer verdiği ve hürmet ettiği Osmanlı kültürünün en büyük bilgini İbni Kemal'le bir kır gezisine çıkmıştı. Bu gezi sırasında padişah, asker ve diğer devlet erkanıyla daha yakın ve samimi ilişkiler içerisinde bulunan Şeyhülislam İbni Kemal'e laf arasında kulağına ilişen söylentiler, tenkitler bulunup bulunmadığını sordu. Çünkü kendisi de bazı şeyler hissediyordu. Durum hakkında yeterli bilgisi bulunan İbni Kemal ise, "Padişahım, geçen gün Nil kıyısında serinlemeye çalışan askerlerin şöyle bir türkü söylediklerini işittim," dedi ve türkünün sözlerini tekrar etti. "Ne muz kaldı bizim mülk-i Arep'te, nice bir dururuz Şam-ı Halep'te, cihan halkı ay şu tarafta, gel ahi gidelim Rum illerine." Bu şiirin manası şöyle arkadaşlar. Bizim bu Arap mülkünde nemiz var? Niçin bu Şam ve Halep'te oyalanırız? Bütün alem zevk sefa içinde. Gel arkadaş, artık Anadolu'ya gidelim. Yavuz bu mısralardan çok etkilendi. Artık gerçekten buralarda kalmayabiliriz. Çünkü her işi yoluna koymuş durumdayız, dedi. Nitekim emir verildi ve dönüş hazırlıkları yapılıp yola çıkıldı. Bu yolculuk sırasında Yavuz Selim yine İbni Kemal'e, "Senin hocan meşhur Molla Lütfu şakacı birisiymiş. Hatta bazen öyle şakalar yaparmış ki gerçek mi şaka mı diye insan tereddüde düşermiş. Sen de böyle şakalar yapar mısın?" diye sordu. Osmanlıların en dirayetli din bilgini İbni Kemal şu karşılığı verdi. "Hükümdarım, geçen gün size sözünü ettiğiniz anlamda bir şaka yaptım." Bu cevap üzerine Yavuz Sultan aydı ve "Yoksa geçenlerde askerlerin ağzından söylediğin şiir sana mı aitti?" dedi ve büyük bilgini itiraf etti. "Evet padişahım, bana ait." Evet kıymetli arkadaşlar, bu kıssayla programımızı burada noktalıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, programımızın geçmiş bölümlerinin tekrarını dinlemek istiyorsanız eğer, YouTube'da açmış olduğumuz Mustafa Durmaz kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.